Ayrım 8, sayfa 527. Münih'in teslimi, 29-30 Eylül 1938. Adolf Hitler, küçük köhne kahvelerinin loş arka odalarında siyasi hayata atıldığı ve caddelerinde birahani darbesi rezaletine uğradığı bu barok üsluplu Bavyera şehrinde İngiltere, Fransa ve İtalya hükümet başkanlarını 28 Eylül günü saat 12.30'da bir fatih gibi karşıladı. Sabahın çok erken saatlerinde Mussolini'yi karşılamak ve konferansta izleyecekleri ortak politikanın temelini hazırlamak üzere eski Avusturya-Almanya sınırındaki Kufstein kasabasına gitmişti. Mussolini ile birlikte trenle Münih'e dönerken çok heyecanlıydı. Çekoslovakya'yı nasıl tasfiye edeceğini harita üzerinde Duce'ye anlatıyordu. O gün başlayacak görüşmelerin ya hemen başarıya ulaşacağını ya da silaha sarılacağını söylüyordu. Görüşmede bulunan Siano, Führer'in sözlerine şunu da eklediğini yazıyor. Bundan başka beraberce Fransa ve İngiltere ile savaşacağımız günler de gelecektir. Mussolini evet diyor. Chamberlain ise iki faşist diktatörün karşısında iki batılı demokrasinin izleyeceği ortak stratejiyi tespit etmek üzere Daladier ile önceden bir konuşma yapmaya lüzum görmemişti. Nitekim o gün Münih'te bulunan İngiliz-Fransız heyetleriyle yaptığımız görüşmelerde Chamberlain'ın Hitler'le çarçabuk bir anlaşmaya varmasını kimsenin, hatta Çeklerle Fransızların bile engellememesi kararıyla Münih'e geldiğini çoğumuz anlamıştık. Bir gece önce saat 6.45'te Chamberlain Çek Cumhurbaşkanı Beneş'e bir mesaj gönderdi ve Münih toplantısını kendisine resmen haber verdi. Çekoslovakya'nın çıkarlarını her zaman göz önünde tutacağım. Oraya, yani Münih'e, Alman ve Çek hükümetleri arasında bir uzlaşma yolu bulmaya çalışmak niyetiyle gidiyorum. Beneş bu mesaja şu cevabı verdi. Münih'te Çekoslovakya'nın dinlenilmesine fırsat verilmeden hiçbir şey yapılmamasını rica ederim. Bütün gün sanki uykudaymış gibi dalgın dalgın dolaşan Daladier için önceden herhangi bir tedbir almaya lüzum yoktu. Ama kararını vermiş olan İngiliz başbakanı hiçbir riskoyu göze almak istemiyordu. Königsplatz'da Führerhaus denilen binada saat 12.45'te başlayan görüşmeler aslında önemli değildi ve sadece bütün istediklerini Hitler'e vermek için hazırlanmış bir formaliteydi. Üç dilde, yani Almanca, Fransızca ve İngilizce tercümanlık yapmak üzere toplantıya çağrılmış olan bizim çalışkan Doktor Schmidt, daha başlangıçta toplantıda genel bir iyi niyet havasının estiğini söyler. Henderson, toplantıya katılanların görüşme sırasında hiç sinirlenmediklerini sonradan hatırlar. Kimse toplantıya başkanlık etmedi. Görüşmelere gayri resmi olarak başladı. Savaştan sonra ele geçirilen Alman tutanaklarına göre İngiliz ve Fransız başbakanları Hitler'le uzlaşma konusunda aralarında çok iyi anlaşmışlardı. Hitler aşağıdaki açık konuşmasını yaptıktan sonra bile bu tutumlarını bozmadılar. Sportpalast'ta yaptığı konuşmada 1 Ekim'de ne olursa olsun yürüyüşe geçeceğini ilan etmişti. Böyle bir hareketin şiddet niteliği taşıdığı cevabını almıştı. Bu bakımdan görevi bu hareketi böyle bir nitelikten kurtarmakta. Öte yandan hemen harekete geçilmesi gerekiyordu. Sıra üçüncü olarak Mussolini'ye geldiği zaman Daladier sona kalmıştı. Mussolini sorunun pratik bir çözüm yolu bulmak üzere beraberinde yazılı olarak kesin bir teklif getirdiğini söyledi. Ve böylece toplantıya katılanlar görüşmelere başlamış oldular. Teklifin kaynağı çok ilginçti ve sanıyorum ki bu kaynağı Chamberlain ölümüne kadar öğrenemedi. François Ponce ile Henderson'ın hatıralarından onların da bunu bilmedikleri anlaşılıyor. Hikayenin aslı ancak iki diktatörün feci şekilde ölmelerinden sonra ortaya çıktı. Duce'nin sanki kendi uzlaştırıcı planıymış gibi ortaya sürdüğü teklif, bir gün önce Berlin'de Alman Dışişleri Bakanlığı'nda Dışişleri Bakanı von Ribbentrop'un haberi olmaksızın Göring, Neurath ve Weizsäcker tarafından hazırlanmıştı. Her üç adamın da von Ribbentrop'un yargısına güvenleri yoktu. Göring teklifi Hitler'e götürdü. Hitler beğendi. ve sonra teklif Doktor Schmidt tarafından acele Fransızcaya çevrilerek İtalyan elçisi Atolico'ya verildi. Elçi de İtalyan diktatörü Roma'dan Münih'e hareket etmek üzereyken teklifin metnini telefonla bildirdi. Kısacası bu gayri resmi konferansın yalnız tek gündemini değil, konferanstan sonra imzalanan Münih Antlaşması'nın da temelini oluşturan İtalyan teklifleri aslında Berlin'de hazırlanmış Alman teklifleriydi. Erich Kord, Nürnberg'de görülen Amerika Ernst Weizsäcker davasında 4 Haziran 1948 günü verdiği ifadede Mussolini'nin ortaya sürdüğü tekliflerin aslında Alman teklifleri olduğunu açıkladı. Documents on German Foreign Policy 2. cilt sayfa 1005'te bu duruşmanın bir özeti vardır. Kort bunu aynı zamanda Wahn und Wirklichkeit adlı kitabının 129 ve 131. sayfalarında da anlatır. Doktor Schmidt de Hitler's Interpreter sayfa 111'de Kort'un anlattıklarını doğrular. Duce'nin tekliflerini kolayca çevirdiğini, çünkü bunları zaten bir gün önce Berlin'de çevirmiş bulunduğunu söyler. İtalyan Dışişleri Bakanı Siano da Münih'te 29-30 Eylül günü yazdığı günce kaydında Mussolini'nin aslında bir akşam önce elçiliğimiz tarafından Alman hükümetinin arzuları şeklinde bize telefonla bildirilen belgeyi sunduğunu yazar. Siano's Hidden Diary 1937-38 sayfa 167. Hitler'in Godesberg'de reddedilen isteklerine çok benzeyen teklifin metninden de bunu anlamak mümkündür. Ama ne Daladier ile Chamberlain ne de yanlarında bulunan elçileri bunu anlayamadılar. Alman tutanaklarına göre Fransız Başbakanı Duce'nin tarafsız ve gerçekçi bir anlayışla hazırlanmış olan teklifini iyi karşıladı. İngiliz Başbakanı da Duce'nin teklifini beğendi ve kendisinin de bu teklife yakın bir çözüm yolu düşündüğünü söyledi. Elçi Henderson sonradan yazdığına göre Mussolini'nin taktik gereği Hitler ile İngiliz-Fransız tekliflerinin bir karışımını ileri sürdüğünü düşündü. François Poncet ise konferansta bulunanların Horace Wilson tarafından hazırlanmış bir İngiliz muhtırası üzerinde çalıştıkları izlenimini aldı. Her ne bahasına olursa olsun Hitler'i yatıştırmak niyetinde olan İngiliz ve Fransız devlet adamları ile diplomatları işte bu kadar kolaylıkla enayi yerine konuldular. İtalyan teklifleri hazır bulunanlar tarafından bu kadar hararetle karşılandı ama tekliflerde yine de düzeltilmesi gereken bazı ayrıntılı noktalar vardı. Chamberlain tam eski bir iş adamından ve eski bir hazine bakanından umulacak şekilde Sudetland'da Almanya'nın eline geçecek kamu malları bedellerinin Çek hükümetine nasıl ödeneceğini öğrenmek istedi. François Poncet'in yazdığına göre Hitler biraz şaşırdı ve sarardı. İngilizce ve Fransızcayı Mussolini gibi izleyemediği için sıkılıyordu. Bir karşılık ödenmeyeceğini hemen bildirdi. İngiliz Başbakanı Çeklerin hayvanlarını almadan Sudetland'dan çekilip gitmeleriyle ilgili maddenin, bu da Godesberg istekleri arasındaydı, çiftçilerin hayvanları alıkonularak yurtlarından sürüleceği anlamına mı geldiğini sorunca Hitler kızdı. "Zamanımız böyle saçma sapan işlerle harcanmayacak kadar değerlidir," diye Chamberlain'e bağırdı. Başbakan bu konuyu geçti. Chamberlain önceleri bir Çek temsilcisinin görüşmelerde hazır bulunması ya da hiç olmazsa kendi deyimiyle elde hazır bulunması gerektiği üzerinde direndi. Çek hükümetinden bir teminat alınmadıkça kendi ülkesinin yani Sudet topraklarının Mussolini'nin teklifinde ileri sürülen şekilde 10 Ekim'de boşaltılmasını garanti edemeyeceğini söyledi. Daladier yarım ağızla Chamberlain'i destekledi. Fransız hükümeti dedi, bu konuda Çek hükümetinin işi sürüncemede bırakmasına hiçbir suretle göz yumamaz. Ama gerektiği zaman danışılacak bir Çek temsilcisinin bulunmasının da yararlı olacağı kanısındaydı. Ama Hitler direniyordu. Karşısında herhangi bir Çek temsilcisinin bulunmasına izin veremezdi. Daladier sesini çıkarmadan buna razı oldu. Ama Chamberlain sonunda yine de ufak bir taviz kopardı. İngiliz Başbakanının teklifi kabul edilerek yandaki odada bir Çek temsilcisinin bulundurulabileceği üzerinde anlaşmaya varıldı. Nitekim sonraki oturuma iki Çek temsilcisi geldi. Temsilciler büyük bir soğukkanlılıkla yandaki odaya alındılar. Bunlardan biri Berlin'deki Çek elçisi Dr. Wojtek Vastny, öteki de Prag'da Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Dr. Hubert Mazarik'ti. Saat 2'den 7'ye kadar bekledikleri odada tavan sanki üstlerine inecekmiş gibi geldi onlara. Ransiman komisyonu üyelerinden ve şimdi de Chamberlain heyetine dahil bulunanlardan Frank Ashton Gwetkin geç saatlere doğru onlara şu kötü haberi getirdi. Genel bir anlaşmaya varılmıştı ama bu anlaşmanın ayrıntıları henüz kendilerine bildirilmeyecekti. Ancak varılan anlaşma Fransız-İngiliz tekliflerinden daha ağırdı. Mazarik Çeklerin bunları öğrenip öğrenemeyeceklerini sorduğu zaman sonradan Çek temsilcisinin anlattığına göre İngiliz onun büyük devletlerinin ne kadar zor durumda olduklarını bilmediğini, Hitler'le pazarlık etmenin güçlüğünü anlamadığını söyledi. Zavallı iki Çek gece saat 10'da İngiliz Başbakanının sadık danışmanı Sir Horace Wilson'ın yanına götürüldüler. Wilson, Chamberlain adına dörtlü anlaşmanın ana çizgilerini kendilerine bildirdi ve Çekler tarafından boşaltılacak Sudet bölgesini gösteren haritayı kendilerine verdi. İki temsilci itiraz etmeye kalktılar ama İngiliz memuru sözü kısa kesti. Daha fazla söylenecek bir şey olmadığını bildirdi ve hemen odadan çıktı. Çekler odada kalan Ashton Gwetkin'e itirazlarını bildirmeye devam ettiler ama hiçbir işe yaramadı. Ashton Gwetkin odadan çıkmaya hazırlanırken şöyle dedi. Eğer kabul etmeyecek olursanız Almanlarla yalnız başınıza kalır, kendi işlerinizi kendiniz çözersiniz. Fransızlar bunu size daha kibarca anlatabilirler. Ama inanın bana onlar da bizimle aynı görüşteler, ilgisizler. İki Çek temsilcisi bu sözlere çok bozuldular. Ama işin doğrusu da buydu. Nitekim 30 Eylül gecesi saat 1'den sonra Hitler, Chamberlain, Mussolini ve Daladier Münih Antlaşması'na imzalarını attılar. Antlaşma 30 Eylül'ün erken saatlerinde imzalandığı halde 29 Eylül tarihini taşır. Bu antlaşmaya göre Almanların bilhassa çoğunlukta bulundukları toprakların işgali 1 Ekim'den 7 Ekim'e kadar 4 aşamada tamamlanacaktı. Geri kalan topraklar ise Uluslararası Komisyon tarafından sınırları tespit edildikten sonra 10 Ekim'e kadar işgal olunacaktı. Tahliyenin 10 Ekim'e kadar hiçbir tesise zarar vermeden tamamlanması ve Çekoslovak hükümetinin de adı geçen tesislerin hasara uğratılmaksızın tahliyesinden sorumlu tutulması konusunda Çekoslovakya, İngiltere, Fransa ve İtalya anlaşmıştı. Bundan başka Uluslararası Komisyon plebisitler düzenleyecekti. Bu plebisitler etnolojik nitelikleri şüpheli olan bölgelerde Kasım'ın sonundan önce yapılacak ve böylece yeni sınırlar son olarak tespit edilecekti. Anlaşmaya bağlı bir ekte de İngiltere ile Fransa, Çekoslovak Devleti'nin yeni sınırları için kışkırtılmayan bir saldırıya karşı uluslararası garanti verilmesi, üzerindeki tekliflerine bağlı kaldıklarını bildiriyorlardı. Polonya ile Macaristan azınlıkları sorunları çözüldüğü zaman Almanya ile İtalya da kendi hesaplarına Çekoslovakya'ya garanti vereceklerdir. Plebisit taahhütleri hiçbir zaman yerine getirilmedi. Ne Almanya ne de İtalya, Polonya ve Macar azınlıkları sorunu çözüldükten sonra bile Çekoslovakya'ya saldırıya karşı garanti vermediler. Yukarıda göreceğimiz gibi İngiltere ile Fransa da garantilerine bağlı kalmadılar. Alman ordusu Hitler'in baştan beri söylediği gibi 1 Ekim'de Çekoslovakya üzerine yürüyecek ve Sudetland'ın işgali 10 Ekim'de tamamlanmış olacaktı. Hitler Godesberg'de kendinden esirgeneni almayı başarmıştı. artık Çeklere neleri ne zaman teslim edeceklerinin haber verilmesi gibi acı ama daha çok anlaşmanın kurbanı için acı olan bir konu kalmıştı. Hitler'le Mussolini bu formalite ile ilgili olmadıkları için çekildiler. Bu görevi Çekoslovakya'nın müttefiki Fransa ile İngiltere'ye bıraktılar. Mazarik, Çek dışişlerine verdiği raporda bu sahneyi çok canlı anlatır. Gece saat 1.30'da konferansın toplandığı salona alındık. Salonda Mr. Chamberlain, Mr. Daladier, Sir Horace Wilson, Mr. Meleger, Fransız Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Mr. Ashton Güvetkin ile Dr. Masni ve ben bulunuyorduk. Ağır bir hava vardı. Hüküm bildirilmek üzereydi. Sinirli görünen Fransızlar mahkeme önünde Fransız prestijini korumak istiyorlardı. Mr. Chamberlain anlaşmayla ilgili uzun bir giriş yaptıktan sonra metni Dr. Masni'ye verdi. Çekler birkaç soru sormaya başladılar ama Mr. Chamberlain durmadan esniyor, esnemeleri saklamaya çalışmıyordu. Monsieur Daladier ile Monsieur Leger'e hükümetimizden bir açıklama ya da anlaşmaya bir cevap bekleyip beklemediğini sordum. Monsieur Daladier'in çok sinirli olduğu görülüyordu. Monsieur Leger, dört devlet adamının da çok vakti olmadığı cevabını verdi. Bizden bir cevap beklenmediğini, plana kabul edilmiş gözüyle baktıklarını, hükümetimizin o gün en geç öğleden sonra saat 3'te komisyon oturumunda bulunmak üzere Berlin'e temsilcisini göndermesini ve son olarak da gönderilecek Çekoslovak memurunun ilk boşaltılacak bölgeyle ilgili ayrıntıları tespit etmek üzere cumartesi günü Berlin'de bulunmasını söyledi. Bütün dünyada havanın gün geçtikçe tehlikeli bir durum almakta olduğunu da sözlerine ekledi. Oldukça sert konuşmuştu. Bunu yapan da bir Fransızdı. Mr. Chamberlain yorgunluğunu saklamadı. Bize en çok tahsis edilmiş ikinci bir harita verdi. Artık bizimle işleri bitmişti. Gidebilirdik. O unutulmaz gecede Hitler'in toplantıdan sonra Führerhaus'un geniş basamaklarından kabara kabara inerken gözlerinde yanan zafer alevini, özel milis üniformasını giymiş Mussolini'nin kasıla kasıla yürüyüşünü, Chamberlain'in esnemelerini ve Regina Palace Oteli'ne dönerken nasıl tatlı tatlı uyukladığını çok iyi hatırlarım. O gece günceme şunları yazmıştım. Oysa Daladier tamamiyle bitmiş ve mahvolmuş bir adam gibi. Chamberlain'la vedalaşmak üzere Regina'ya geldi. Biri sordu ya da sormaya çalıştı. Monsieur le Président, anlaşmadan memnun musunuz? Bir şey söyleyecekmiş gibi döndü ama çok yorgun ve bitkindi. Ağzından bir kelime bile çıkmadı. Ayaklarını sürüyerek ses çıkarmadan kapıdan çıktı. Chamberlain'ın Hitler'le dünya barışı konusunda yapacağı görüşme daha bitmemişti. Ertesi gün 30 Eylül sabahı birkaç saatlik uykudan sonra dinlenmiş ve bir gün önceki çalışmalarından memnun kalmış olarak Führer'i Münih'teki özel dairesinde ziyaret etti. Avrupa'daki durumu yeniden kendisiyle konuşmak, İngiltere'deki siyasi durumunu düzeltecek ufak bir taviz koparmak istiyordu. Bu umulmayan konuşmanın tek tanığı olan tercüman Dr. Schmidt'in söylediğine göre Hitler'in yüzü solgun ve canı sıkkındı. İngiliz hükümet başkanı Münih Antlaşması'nın uygulanmasında Almanya'nın alicenap davranacağından emin olduğunu, Çeklerin zorluk çıkaracak kadar akılsız olmadıklarını, eğer böyle bir davranışta bulunacak olurlarsa Hitler'in Prag'da birçok sivilin korkunç bir şekilde ölümüne sebep olacak bir bombardımana kalkışmayacağını umduğunu büyük bir coşkunlukla anlatırken Hitler kendisini dalgın dalgın dinliyordu. Uzun ve gelişigüzel bir konuşmanın yalnızca başlangıcıydı bu belge. Eğer Dr. Schmidt, Alman Dışişleri Bakanlığı'na verdiği resmi muhtarada bu konuşmayı kaydetmiş olmasaydı, bir İngiliz başbakanının, hele bir gece önce Alman diktatörünün en aşağılık bir şekilde teslim olan birinin böyle bir konuşma yapabileceğine kimse inanmazdı. Ele geçen bu belgeyi okuyan birinin bugün bile buna inanması çok zor. Ama İngiliz Başbakanının bu sözleri sonradan değinilecek konulara yalnızca bir başlangıçtı. Chamberlain, suratı asık Alman diktatörüne bir takım sonu gelmez saçma sapan laflar gibi gelen sözlerini İspanya İç Savaşı'nın sona erdirilmesi, Alman ve İtalyan gönüllüler bu savaşı Franco hesabına kazanmak üzereydiler, silahsızlanma, dünya ekonomik kalkınması, Avrupa'da siyasi barışın kurulması, hatta Rus sorununun da çözümü konularında daha sıkı bir işbirliğine gidilmesi üzerinde tekliflerle bitirdikten sonra cebinden bir kağıt çıkardı. Kağıtta yazılmış olan metni ikisinin de imzalayacakları ve hemen basına vereceklerini umuyordu. Alman Führer ve şansölyesiyle İngiliz Başbakanı olan bizler bugün bir toplantı daha yaptık ve İngiliz-Alman ilişkileri sorununun her iki ülke ve Avrupa için birinci derecede önem taşıdığı üzerinde anlaştık. Dün gece imzalanmış olan anlaşma bir İngiliz-Alman deniz antlaşmasını her iki ülke halklarının birbirleriyle bir daha savaşa girmemek konusundaki isteğinin bir sembolü saymaktayız. Danışma metodunun her iki ülkeyi ilgilendirecek başka sorunlara da uygulanacak bir metot olacağını tespit etmiş ve ayrılık yaratabilecek kaynakları ortadan kaldırmak konusundaki çabalarımızın devamı ve böylece Avrupa barışının teminat altına alınmasına yardım etmeyi karar altına almış bulunuyoruz. Hitler bildiriyi okudu ve hemen imzaladı. Doktor Schmidt'in resmi raporuna göre Chamberlain bundan çok memnun kaldı. Tercümanın izlenimine göre Führer bu bildiriyi imzalamaya biraz çekinerek yalnızca Chamberlain'i memnun etmek için razı oldu. Yine tercüman şöyle diyor. Chamberlain Führer'e hararetle teşekkür etti. Bu belgeden beklediği büyük bir psikolojik etkiye dikkati çekti. Hitler ile Mussolini'nin gizli Alman belgelerini çok daha sonra açıkladığı gibi Münih'teki bu toplantı sırasında zamanı gelince İngiltere'ye karşı yan yana çarpışmak üzere anlaşmaya vardıklarını elbette ki bizim zavallı aldatılmış İngiliz Başbakanı bilmiyordu. Ve hemen aşağıda göreceğimiz gibi Hitler'in deli kafasının içinde esenleri de pek fark edemiyordu. Chamberlain Londra'ya, Daladier'de Paris'e büyük zaferler kazanmış gibi döndüler. Sevinçten etekleri zil çalan İngiliz Başbakanı, Downing Street'i dolduran büyük kalabalığa Hitler'le birlikte imzaladıkları bildiriyi çıkarıp gösterdi. Yaşa Neville çığlıklarını ve hep bir ağızdan söylenen "For he's a jolly good fellow" türküsünü dinledikten sonra 10 numaralı binanın 2. katındaki pencereden halka gülerek birkaç söz söyledi. "Dostlarım," dedi. "Tarihimizde ikinci kere Almanya'dan Downing Street'e şerefli bir barış getiriliyor." Chamberlain burada İngiltere Başbakanı Disraeli'nin 1878 Berlin Kongresi'nden dönüşüne atıf yapıyor. Bunun çağımıza barış sağlayacağına inanıyorum. The Times gazetesi, savaş meydanından zaferle dönen bir Fatih'in bile bu kadar soylu bir taçla donanmadığını yazdı. Bu arada Chamberlain'ın şerefine bir milli şükran fonu toplanması için kendiliğinden bir hareket ortaya çıktı. Başbakan bunu kibarca reddetti. Yalnız donanma başlordu Duff Cooper kabineden çekildi ve o sırada henüz yalnız başına olan Winston Churchill, avam kamerasındaki tartışmalar sırasında kalkıp şunları söyledi. Topyekün tartışma götürmez bir yenilgiye uğradık. Churchill bu unutulmaz sözünü söyledikten sonra kendi yazdığına göre kamerada yükselen protestolar arasında bir süre susmak zorunda kaldı. Prag'da elbette bambaşka bir hava esiyordu. 30 Eylül sabahı saat 6:20'de Alman maslahat güzarı, Çek Dışişleri Bakanı Dr. Croft'a yatağından kaldırdı ve Münih Antlaşması'nın metnini kendisine verdi. Aynı zamanda anlaşmanın uygulanmasına nezaret edecek Uluslararası Komisyon'un Berlin'de akşamüstü saat 5'te yapacağı ilk toplantıya Çekoslovakya'nın iki temsilci göndermesini istedi. Sabahtan öğleye kadar Kratzschen sarayında siyasi ve askeri liderlerle ara vermeden görüşen Başkan Beneš için artık teslim olmaktan başka yapılacak bir şey kalmamıştı. İngiltere ile Fransa yalnız ülkesini tek başına bırakmakla kalmamış, aynı zamanda Münih Antlaşması'nı bozması halinde silahlı kuvvete başvuracak olan Hitler'i desteklemeyi de kararlaştırmışlardı. Çekoslovakya resmi bildiride açıkladığı gibi dünyanın gözü önünde zorla saat 1'e 10 kala teslim oldu. Yeni başbakan General Sirovi akşamüstü saat 5'te radyoda Çek ulusuna yaptığı konuşmada durumu acı bir şekilde anlattı. Bizi bıraktılar, bir başımıza kaldık. İngiltere ile Fransa, ırzına geçtikleri ve sattıkları ülke üzerindeki baskılarını sonuna kadar sürdürdüler. O gün İngiliz, Fransız ve İtalyan elçileri Çekler arasında teslime karşı son dakikada bir başkaldırma olup olmadığını anlamak üzere Doktor Croft'u ziyaret ettiler. Alman maslahat güzarı Doktor Heneke, Berne gönderdiği raporda sahneyi şöyle anlatıyor. Fransız elçisinin Croft'u avutmak üzere söylemek istediği sözleri Dışişleri Bakanı şu sözlerle kesti. Biz bu duruma zorla sokulduk. Şimdi artık her şey bitmiştir. Bugün sıra bizde ise yarın da başkasına gelecektir. İngiliz elçisi Chamberlain'ın elinden geleni yaptığını zar zor söyleyebildi. O da Fransız elçisinin aldığı cevabı aldı. Dışişleri Bakanı çok kızgındı ve istediği tek şey şuydu. Üç elçinin de odadan çıkmaları. Cumhurbaşkanı Beneš, Berlin'in direnmesi üzerine 5 Ekim'de istifa etti ve hayatının tehlikede olduğunu anlayınca uçakla İngiltere'ye gitti. Orada sürgün yaşamaya başladı. Yerini geçici olarak General Sirovi aldı. 30 Kasım'da Milli Meclis Doktor Emil Haça'yı Cumhurbaşkanı seçti. Doktor Emil Haça Yüksek Mahkeme Başkanı'ydı. İyi niyetliydi ama zayıf karakterli, 66 yaşında bunak bir adamdı. Çekoslovakya'dan arta kalan ülkenin adı artık resmen arasına bir tire koymak suretiyle yazılıyordu. Chamberlain ve Daladier'in Münih'te Almanya'ya vermeyi unuttukları yerleri de bu sefer Uluslararası Komisyon denen kurul vermeye başladı. Alelacele kurulan bu komisyonda İtalyan, İngiliz ve Fransız elçileriyle Berlin'deki Çek elçisi ve Alman Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Baron von Weizsäcker bulunuyordu. Almanlara verilecek her yeni toprak üzerinde çıkan anlaşmazlıklar birkaç kere Hitler'in ve OKW'nin silahlı kuvvete başvurma tehditleri altında hep Almanlardan yana çözüldü. Sonunda 13 Ekim tarihinde komisyon Münih Antlaşması'nın çatışmalı bölgelerde yapılmasını öngördüğü plebisitlerden vazgeçti. Plebisitlerin artık gereği kalmamıştı. Polonyalılarla Macarlar yalnız başına kalmış bir ulusu askeri harekata girişmekle korkuttuktan sonra Çekoslovak topraklarından birer parçada kendilerine koparmak üzere hemen ülkenin üzerine atıldılar. Polonya sonradan 12 ay içinde geçecek olaylar anlatılırken bu hikayede başlıca rolü oynayacak olan Dışişleri Bakanı Józef Beck'in direnmesi sonunda Teşin dolaylarında 133 bin Çek'in yaşadığı 228 bin nüfusluk ve 650 mil karelik bölgeyi aldı. Macaristan'a Ribbentrop'la Siano arasında 2 Kasım tarihinde yapılan toplantının mükafatı olarak büyük bir parça verildi. 500 bin Macar'ın ve 272 bin Slovak'ın yaşadığı 7500 mil karelik bir bölgeyi de Macaristan aldı. Bu yetmiyormuş gibi budanmış, kuşa dönmüş ve savunmasız kalmış bu ülkeyi Berlin faşist eğilimli Alman taraftarı bir hükümeti başa getirmeye zorluyordu. Çekoslovak halkının bundan böyle Nazi İmparatorluğu liderinin merhametine sığınarak yaşayacağı belliydi.